Ayrım 21. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 236. 24. Can evi yaptırırken Duru ile baş başa oturacağını hayal ettiği yere doğru ilerledi. Aklında garipleşmeden nasıl kutuyu ikram edeceğini hesaplaması vardı. Deniz ise Can Mani'nin kutusu içinden düşündüğü şey çıkarsa nasıl geri çevirebileceğini düşünüyordu. Can bahçenin loş ışıklanmış derinliğinde ilerledi. Dört bir yanı kremle gümüşacık bir kumaşla kaplanmış 2 metre 2 metre genişliğinde kocaman, uzaktan bakıldığında etrafındaki kumaşların etkisiyle bir vaha çadırına benzeyen tik ağacından yapılmış sedirin içine girdi ve kayboldu. Etrafı örtüyle çevrilmiş bu sedir öylesine ustaca ışıklandırılmıştı ki karanlıkta gözlerinizin görmesini sağlayacak ama karanlığı bozmayacak, sadece gecenin maviliğine yumuşak bir sarılık katacak şekilde parlıyordu ortam. Sedirin en güzel yanı ne ışıklandırması, ne altlarındaki minderin vücudu saran konforu, ne dört bir yanının kafayı koymak için minderlerle desteklenmiş olması, ne tam ortadaki küçük sehpanın kullanım kolaylığıydı. En güzel yanı divanın çatısının tamamen açık ve gökyüzünü kucaklayacak şekilde aşağıdan yukarıya genişleyen sopalarla tasarlanmasıydı. Çatı yerine gözle fark edilemeyecek bir sineklik vardı. Ve gerisi milyonlarca yıldız. Evren. Can'ın ardından Aysun, sonra da Duru girdi içeri. Hemen kendilerine uygun buldukları köşelere yerleştiler. Deniz önce kafasını uzattı. Amacı Duru ile göz göze gelip onu gitmekle ilgili harekete geçirmekti. Ama Duru ile göz göze geldiklerinde Duru eliyle yanındaki yere vurup ona gelmesi için işaret etti. Aralarında geçen gerilimden ve gecenin diğer sıkıntılarından sonra Duru'nun yanına uzanmak istediği tek şeydi. Ve Deniz bu teklifi hemen kabul etti. İçeri girip kafasını Duru'nun kucağına koyana kadar çatısının açık olduğunu anlamamıştı. Gökyüzünü gördüğünde yanında Duru'nun varlığı ve bakmaya alışık olduğu evren dışında isteyebileceği bir şey kalmıştı ki Can elindeki kutuyu Aysun'a uzatıp sakince ''Çalış bakalım'' diyerek komut verdi. Aysun emre uyan küçük bir Çinli işçi gibi şikayet etmeden minnettar açtı kutuyu ve sarmaya başladı. Can Duru'nun kucağına yatan Deniz'e baktığında kendisine ait olan bir şeyi ödünç almış ve hunharca kullanan biri gibi gördü onu. Çok merak ettiği soruyu sohbet açmaya çalışan birinin ilgisiz tonuyla sordu. ''Nasıl tanıştınız siz?'' Herkes bir anda Can'a baktı. Aysun sorunun kendisini ilgilendirmediğini anlayıp işine geri döndü. Deniz cevaplamayı Duru'ya bıraktı. Duru kocaman bir gülümsemeyle, 4 sene önce ben seçmelere gelmiştim ve Deniz de o gün salondaydı. Diğer hocalarla birlikte. Beni dans ederken görmüştü. Derken Deniz sakince sözünü kesti. Benim hatırladığım 3 sene önce ve sen elma yerken, dedi. Duru küçük öfkeli bir kız gibi, inanmıyorum hatırlamadığına. Ne yani, dans edişimi hatırlamadın da elma yiyişimi mi unutamadın? Resmen hakaret bu, diye humurdanırken Deniz doğruldu. Duru'nun somurtkan güzel suratına küçük bir kız çocuğunun köfte dudaklarına benzeyen ağzına bir öpücük kondurdu. Duru, ciddiyim ya, diyerek itiraz ettiğinde Deniz kafasını Duru'nun kucağına yine yerleştirirken, tamam sen anlat, dedi. Duru, Deniz'le tanışmalarını anlatırken Can içinde tutmakta zorlandığı ilgisini istem dışı bir şekilde Duru'ya kilitledi. Konuşurken büktüğü dolgun dudakları, ellerini sürekli hareket ettirmesi, gözlerini kocaman açıp Deniz'in taklidini yapmaya çalışırken erkekleşmesi... Bu kadın bir erkeğin istediği her şeye sahip. Kadın vücudunda yaramaz bir kız çocuğuydu. Bedeni ise hiç yaşlanmayacak bir ruhun yansımasıydı. Can, Duru'nun sesine teslim oldu. Anlattığı hikayeden nefret ediyor olsa bile bu sesten çıkan her şey keyif vericiydi. Duru, Deniz'le ilk konuşmalarını, Deniz'e gidip nasıl da kendi okul kaydıyla ilgili soru sorduğunu, Deniz'in onu nasıl da terslediğini, Deniz'in nasıl kavgacı olduğunu, önce Deniz'e nasıl gıcık olduğunu, onu çok yakışıklı bulduğunu ama Deniz'in ukalalığının nasıl onu çıldırttığını anlattı Duru. Duru anlatırken mutluydu. Konuşurken bacaklarını kendisine çekti. Kucağındaki Deniz'in kafasının bu pozisyonda pek yer kalmamıştı. Deniz sıkılarak kalkıp Duru'nun yanında kaykılırken Aysun'un ne kadar da yavaş sardığına dikkatle baktı. Duru bacaklarını kendine çekerken iyice ortaya çıkan ayak bilekleri yumuşak ışıkta parladı. Can'ın dikkati istem dışı o güzel tene kaydı. Ama Deniz'in fark edebileceği tehlikesiyle hemen kontrol altına alındı gözleri. Ve Can'ın takındığı yumuşak aptal gülümseme, sıkılmak üzereymiş gibi görünen bir dilencinin ilgisizliğiyle kaplandığında aslında içi Duru'nun açlığıyla yanıyordu. Aysun sardığı şeyi yaktığında Can vücudundaki tüm kasları sanki umursamazmış gibi hareket ettirmek için zorlandığını anladı, rahatlamalıydı. Duru'nun varlığında rahatlamanın tek bir yolu vardı. Ama o yol şimdilik Can'a kapalıydı. Can doğruldu. Aceleyle Aysun'un elindekini beklemeden aldı. Duru'ya bu kadar yakın olup dokunmamak sarsıcıydı. Duru'nun kendi vücudunda yarattığı kimyasal etkiyi hafifletebilmek için Joint'ten aldığı derin nefesi bir an içinde tutup dışarı verdi. Deniz, Can'ın Joint'e atlamasına bir an şaşırdı. Ama bu kendisi için rahatlatıcı bir durum yaratmıştı. Aysun'a sakince, ''Bana versene kutuyu, biraz da ben çalışayım.'' diye işaret ettiğinde Duru, Deniz'in isteğine dik bir şekilde baktı. Deniz, Can'ın elindeki Joint'in işaret ederek, ''Dört kişiyiz ve bu yetecek mi?'' diye savunmaya geçti. Can elindekini Deniz'e uzatırken önce Deniz'in derin bir nefes çekmeye odaklanmasını bekleyip Duru'nun kafasında kendi imajını kurtarmak için umursamaz görünerek ''Aslında ben hiç içmem. Belki yılda iki kere falan. Bu gece ihtiyacım vardı.'' diye açıkladı. Can konuşurken başta Aysun'a bakmıştı ama cümlesinin son bölümünde ''Bu gece ihtiyacım vardı.'' derken Duru'nun gözlerinin tam içindeydi bakışları. İlk gözlerini çeken bu sefer Duru oldu. Çünkü salaklaşmıştı. Gözlerini kaçırdıktan bir an sonra sadece merakla tekrar Can'a baktığında Can hala kendisine aynı etkiyle odaklanmıştı. Korkusuz, davet eden, bilen, bekleyen gözler. Duru refleks olarak Deniz'e döndü. Deniz elindekinden alabileceğinin en fazlasını alabilmeye konsantre olmuş, Joint'i arzuyla içine çekmekteydi. Duru, Deniz'in elindekine olan konsantrasyonunun kendisine olanların çok daha fazla olduğunu bir kez daha görüp kızdı. Can'ın bakışını hala üzerinde hissederken erkeğinin aptal bir keş gibi hiçbir şeyden habersiz kendisine sahip çıkmadığını düşündü. Aklına yalnız olsa Can Mana ile olabilecekler gelmişti ki aklından geçmesinin bile aldatmak olduğu bu düşünceyi kovdu kafasından. Bir anda hızlanan kalbi sonra sakinleşti hemen. Can Duru'nun kendisini anladığını anladı. Tereddüt etmeden gözlerinin içine bakarken Can'ın suratında Duru'yu çağıran teslim olmuş bir ifade vardı. Kendisine ait olan bir şeyin kendisini hatırlamasını bekleyen sabırlı bir adamın ifadesiydi bu. Sabırla savaşmaya hazır bir adamın. Duru bir daha bakmadı Can'a. Kafasını denize çevirdi ve sessizce kime ait olduğunu hatırlattı kendine. Can sessizliği bölmek için ''Aysun hiç ses yok senden.'' dedi. Gökyüzünün güzelliğine dalan Aysun kafasını yastıktan kaldırıp dünyanın bir yerlerinde her dakika 10 çocuk ölüyor. Hem de açlıktan. Ne kadar bencil ve adi yaratıklar olduğumuzu düşünüyordum diye cevap verdi. Duru suratında acı bir ifadeyle konuşurken ''Nasıl olur da bunca yıllık uygarlıktan sonra insanlar hala bu kadar kötü olabilirler? Anlamıyorum hiç.'' Karanlık tarafta durup nasıl seyredebilirler çocukların ölümlerini? Hem de açlıktan, dedi samimiyetle. Deniz son nefesini alıp elindekini Duru'ya uzatırken kendini niye insanlardan ayrı tutuyorsun? Görünüm o ki hepimiz senin o karanlık tarafındayız, dedi. Duru merakla. Hepimiz? Şimdi buradan ta Afrika'da ölen bir çocuğa yardım edilmemeyi anlayabilirim. Elimde olsa yardım edebilirim ama elimde değil. Ve elinde olduğu halde yardım etmeyenler var. Ağaçları kesenler, hayvanları öldürenler. Kötü insanlar var bu dünyada. Onların yanında biz nasıl karanlık tarafta duruyor olabiliriz ki? Diye sordu. Deniz, izleyerek. Kötülüğe seyirci kalanlar kötülüğün bekçiliğini yaparlar, dedi. Duru hemen, benim kötülüğü izlediğim falan yok, diye itiraz etti. Deniz esnerken, seyrettiğin şeyin kötülük olduğunu bile anlamadığın için böyle düşünüyorsun. Sanıyorsun ki Afrika'da ölen o çocuklar hayat koşulları yüzünden böyle yaşayıp ölüyorlar. Yani kaderlerinde var. Derken Duru konuşmak için ağzını açtı ama Deniz içindekini tam ifade etmekten kimsenin konuşmasına izin vermek istemedi. Ve Duru'yu bastırıp kader insan denilen yaratığın ortak bilincinin buna toplumsal bilinç de diyebilirsin yarattığı bir gerçekliktir. Her an değişebilir, değiştirilir. Kaderi kontrol edebilmek için yapılması gereken en önemli şey her bir bireyin bu değişimi etkilemedeki gücünün farkındalığında olması. Yani bireyselliğin gerçek keşfi, dedi. Duru elindekini Aysun'a uzatırken Aysun kendisine pek de ilginç gelmeyen Deniz'in bu entelektüel özentisi konuşmasının üzerine sıkılarak toplum bitmiş durumda artık işlemiyor dedi. Deniz kendisine bir tane daha sarmış yakarken toplum bitmiş durumda falan değil. Toplum aslında hiç bu kadar iyi işler bir durumda olmamıştı. Yapması için yaratıldığı şeyi tam olarak yerine getiriyor. Neredeyse mükemmellikle dedi. Hepsinin suratı buruştu. Hepsi Deniz'in büyük bir fırt çekmesini izlediler. Beklediler. Duru dayanamayıp ne demek çok iyi işliyor. Her gün çocuklar ölüyor diyoruz diye itiraz ederken Deniz'in ne saçmaladığını sorguluyordu. Deniz içindeki dumanı üflerken o çocuklar kurban ediliyor. Toplum dediğimiz bu sistemin ürünleri onlar ve toplumun bir arada olması adına gerekli olan korkuyu yaratmak için açlıktan ölmeleri gerekiyor. Sizin gibi insanların yemi onlar diye açıkladı. Duru'nun kafası karışmıştı. Bunun joint konuşması mı yoksa Deniz'in ilginç düşüncelerinden birinin ifade edilmeye çalışılması mı olduğunu anlamaya çalışarak Deniz'i zorladı. Anlamıyorum ne demek istediğini. Elindekini sormulmaya bırak da konuya aç Deniz. Deniz içindeki dumanı dışarı üflerken toplum daha önce hiç bu kadar iyi çalışmamıştı. Size ya da dünyaya zarar verir olması dizayn edildiği şeyi çok iyi yapıyor olduğunu gerçeğini örtmez. Toplum daha önce hiç bu kadar iyi çalışmamıştı. Size ya da dünyaya zarar veriyor olması dizayn edildiği şeyi çok iyi yapıyor olduğu gerçeğini örtmez. İnsanlar toplumun hep iyi bir şeyler yaptığını falan sanırlar. Ama toplum dediğin şey içinde topladığı insanları kendi var olabilme ihtiyacına göre harekete geçirmek üzere dizayn edilmiş bir sistem. İyilikle falan alakası yok. Hayatta kalmak için bir araya gelmiş ve gerektiğinde en zayıfı kurban etmek üzere bir sistem kurmuş tepedeki insanlardan başka bir şey değil. Derken Can, Deniz'in niye emperyalizm kelimesini kullanmadığına dikkat etti. Oysa yeni nesiller için özellikle içi çoktan boşaltılmış bu kelime bundan daha iyi ifade edilemezdi. Deniz kurallar koyup sınırlar çizip kendi varlığını korumak üzere geri kalan her şeyi yok etmeye hazır, korkusuz görünen ama aslında korkuyu su gibi içen, korkuyla beslenen bir avuç bakteriyiz biz. Bakteriler nasıl içler bilir misiniz? Kafasını minderden kaldırdı. Bilen biri var mı diye divanın üstünde kendisine bakan üç kişiye dikkatle baktı. Sonra kafasını yine minderin üstüne bırakıp gözlerine yıldızları dikip açıkladı. TED konferanslarında Bonnie Bassler diye bir kadın dinlemiştim. Moleküler biyolog. Enteresan bir şey anlatmıştı. Bir bakterinin vücutta zararlı hale gelebilmesi için üreyip çoğalması önemli değil. Yani mantar olabilmen için vücudunda milyonlarca mantar bakterisinin yaşaması hiçbir şey ifade etmiyor. Çoğalmaları sana zarar verecekleri anlamına gelmiyor. Ama belli bir sayının üzerine çoğaldıktan sonra aralarından bir tanesi iletişimi keşfediyor. Yani birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. İletişime geçmelerinin ardından birlikte hareket etmek gerekiyor. İletişime geçmelerinin ardından birlikte hareket etmek geliyor. İşte ancak o zaman mantar oluyorsun. Onlar iletişime geçince. Çünkü sahip olduklarını sandıkları kaynakları tüketmek üzere birleşiyorlar. Bu bakış açısından bakarsan dünya mantar olmuş sıvarlı bir gezegen. Toplum dediğin şey ise insan denilen bakterinin iletişimde olmasını garantileyen bir sistem sadece. Tüketimi kolaylaştıran bir sistem. Üretmesen de var olabilmeni sağlayan şey. Kaçımız tükettiğimiz şeyleri üretebiliyoruz? Yediklerimiz, giydiklerimiz, bir tohumun nasıl filizlendiğini bile bilmiyoruz. Sanki yasaklanmış bir bilgi bu. Yaşamdaki en önemli şey beslenebilmen asla öğretilmiyor. İnsan toplumsal bir yaratıktır demek. İnsanın bir parazit olduğunu söylemektir. İnsan toplumdan bağımsız bir birey olarak da çok güzel hayatta kalabilir. Sadece akıllı ve planlı olsun ve üretsin dedi. Aysun bir doktor olarak nasıl olacak bu? Ormanda bireysel olarak yaşıyor olsaydık çocuk felci aşısını nasıl bulacaktık diye sordu. Deniz gülümseyerek bulmayacaktınız çünkü doğanın natürel erimesine saygınız olacaktı. Derken Aysun lafını kesti. Ne yani çocuk felci olan çocukların bu o kadar da güçlü değilmiş deyip ölmelerine izin mi verecektik diye sorguladı. Deniz içine çektiği dumanı dışarı bırakırken kesilen cümlesine bizim hiçbir şeye izin vermeye falan yetkimiz yok. Yaratmak ya da engellemek için değil, deneyimlemek için buradayız. Eğer doğanın içinde teknolojimizi doğallıkla birleştirebiliyor olsaydık belki de çocuk felci diye bir hastalık bile olmayacaktı. Günümüzdeki hastalıklar deforme edilmiş doğanın sonuçları ya da biyolojik olarak geliştirilmiş insan yapımı denemeler. Yani doğal değiller dedi. Aysun bu dediklerin sorumu cevaplamıyor ki dediğinde Deniz sabırsızca konuştu. Şimdi cevaplayacak. Doğa zayıfı koruyan bir sistemle değil gelişmeye sonuç veren bir sistemle oluşturulmuş. Doğanın sistemi gelişime kapalı olanın elenerek ortamın gelişmene açık olana hazırlanmasıyla işler. Üretmektir, verimliliktir temel amaç. Yani zayıf, defol olan gider ve yerine sağlam, yardım olmadan yaşayabilen, üreyebilen gelir. Üretilebilenin hayatta kalması temel esastır. Doğanın ölçüsü para dediğimiz bir kağıt parçasının kimde olduğu değil, dünyanın daha verimli bir yer olmasına yardım edenlerin ve kendi yükünü taşıyabilen canlıların var olabilmesidir. Sen belki çocuk felcine çare bulup binlercesini toplumun sayesinde kurtarabiliyorsun. Ama yine aynı toplum tarafından feda edilen hem de açlığa feda edilen milyonlarcası için ne yapıyorsun yıldızlara bakıp her dakika onlar çocuğun öldüğünü düşünmek dışında. Senin medeniyetin koruduğundan çok daha fazlasını göz göre göre telef eden küflenmiş bir sistemle çalışıyor. Kendin söylüyorsun. Dakikada 10 çocuk öldürüyor bu toplum. Acımasız gelebilir ama belki de o çocuklar hiç doğmamalıydılar. Yaşam daima eliyor, eleyecek de. Ben sadece mantıklı, pragmatik elemeden yanayım. Ve kendisini bir yaratıcıyla aynı kefeye koyabilecek kadar kafayı yemiş bu insanlık ve toplum adını verdikleri bu iğrenç sistem bireylere ne olmaları gerektiğini, nasıl olmaları gerektiğini, ne zaman olmaları gerektiğini söylemeye, diretmeye devam ettiği sürece toplumun parçası olan herkes kendi özlerinin keşfinden uzak yaşayıp ölmeye mahkumlar. Toplum konforlu bir hapishane. Dışarıdaki korkunç dünyadan saklandığını sana hissettiren, ancak senin enerjinle var olabilen ve bu yüzden de daima senin enerjine, çalışmana, dolayısıyla da köleliğine ihtiyacı olan bir hapishane. Sense kendini mutlu zanneden, daha kim olduğunu bir gün bile deneyimlememiş bir mahkumsun. Bana lezzetli bir havyarı hatırlatıyorsun. Asla balığa dönüşme bile düşünememiş küçük, şeffaf bir yumurta ve yanında kendisi gibi milyonlarcasıyla öylece tüketilmeye bekliyor, dedi. Deniz bir nefes daha alırken herkes hipnotize olmuş, kilitlenmişti. İnsanı yüce bir varlığın yarattığına inanıyorum. Kendini keşfetsin ve kendi eşsizliğinde yücelsin diye. Bizi kendi suretinde yaratan ulu bir varlık bu belki de. Ama toplum bu yaratılışı körelten, kısırlaştıran, gerçekte neyin önemli olduğunu unutturan, varoluşun anlamını sabote eden bir sahtelik. O kadar. Eşsizliğimizi prototipe dönüştürmek için kurulmuş bir düzen. Uzun lafın kısası, evin, araban, bir sürü çocuğun, bankada bir sürü paran oluyor belki ama kendi kimliğini keşfetmekten çok uzakta yitip gidiyorsun. O ölen çocuklar var ya, işte onlar senin gibilerin motivasyonu Aysun. Sistem seni omurgandan onlar sayesinde yakalıyor. Senin gibi milyonlarcasını. Seyrettiğiniz, dinlediğiniz haberlerdeki o acıklı ölüm, açlık hikayeleri sizi daha fazla çalışmaya motive ediyor. İçinizi acıtan her şey içinizi acıtabilsin diye yaratıldı. O çocuklar sadece içinizi acıtabilmek için, sizi korkuyla kontrol edebilmek için sistemi oluşturanlar tarafından yaratılmış ürünler. Herkes için bir ürün var senin toplumunda. Toplum kimseyi arkada bırakmaz, dedi ve iyice doğrulup Aysun'a döndü. Gözünün içine bakıp her kelimesini Aysun'un suratına tokat atar gibi vurarak, seni bırakması için yalvarsan da bırakmaz toplum. Senin toplumun dünyada yaratılmış en şeytani şey. Senden burada olma nedenini alıp yaratılışını nedensiz bir boşlukmuş gibi bırakırken sen sana faydası olduğuna inandırılmış bir şekilde ona sadakatle bağlısın. Karın tokluğuna yaşayan, her an kendi gerçeğine ihanet eden bir mahkumsun, dedi. Deniz kafasını olumsuz bir bakışla iki yana salladı. Suratındaki aşağılayıcı sırıtış onu öyle çekici yapmıştı ki Aysun ilk defa hayatında hiçbir şeyin rastlantı olmadığını, bu adamın cevapları olan biri olduğunu düşündü. Teslim olmuştu. Dinlediklerini kafasında sindirmeye çalışırken bakışlarını gecenin geri kalanında hiç geri almamak üzere denize bıraktı. Konuşmanın başından beri daha fazla duruya bakmamak için çaba gösteren Can bir noktada konuşmanın içeriğinin farkına varmış ve denizin söylediklerine kilitlenmişti. Etkilenmişti. Deniz'in yargılanmayı umursamadan doğallıkla konuşması etkileyiciydi. Çok sert ifade edildiği için kulağa rahatsız edici gelse de Can söylediklerine tamamen hak veriyordu. Kaynakları bu kadar zengin bir gezegende yaşayan 7,5 milyar insan açlıktan ölebileceklerine inandırılarak sürekli çalıştırılırken tohumların, hayvanların genetiğiyle oynanıyor ve insanın temel besin kaynağı kontrol altına alınıyordu. Su bile artık başkalarının da, içebilmek için ödemeniz gerekiyordu. Artık dünyada kuluçkaya yatmayan tavuklar, filiz vermeyen tohumlar ya da çekirdeksiz meyveler en lüks mağazalarda salaklara değerli olarak pazarlanmaktaydı. Çekirdeksiz karpuz yediği ilk günü düşündü Can. Üreme organlarını tamamen yitirmiş, kısır bir şeyi yemenin ne kadar zararlı olduğunu anladığında bir daha ağzına koymamıştı. Ama kimseye de anlatmaya çalışmadı bu durumu. Deniz ise karşısında oturmuş etrafındakileri uyandırmaya çalışan bir yalnız adamdı. Deniz'in öğrencileriyle nasıl iletişim kurduğunu düşünürken gayri ihtiyari kelimeler döküldü ağzından. Senin ürünün ne Deniz? Daha doğrusu yemin, dedi. Deniz kafasını kaldırmadan hala yıldızlara bakıyordu. Cevap gelmedi. Can kaykıldığı yerden hafif doğrulup Deniz'e baktı. Deniz hala tepkisizdi. Duru ağıyla Deniz'i dürttüğünde Deniz, bilmiyorum, diye mırıldandı. Can, ne yani şimdiye kadar hiç düşünmedin mi bunu, diye itiraz etti. Deniz dürüstlükle, yemlendiğimi hissettiğim anda değiştiriyorum kendimi. İçimde o yemi isteyen ya da ihtiyaç duyan ne varsa yıkıyor, filtreden geçiriyorum, diye cevap verdi. Can daha da meraklanmıştı şimdi. Hiçbir şey istemiyorum ya da ihtiyaç duymuyorum deme bana, diye itiraz etti. Deniz, Can'ın algısındaki zayıflığa gülümseyerek, yemi isteyen ya da ihtiyaç duyan dedim. Yem dışında istediğim her şeyin peşinden gitmeyi kendime borç bilirim. Ama birileri kalkıp da bana ne istediğimi ya da neye ihtiyacım olduğunu söylediğinde bu kim olursa olsun dinlemem, dedi. Can kocaman kalın surlarla çevrilmiş gizemli bir kalenin etrafında dolanır gibi hissetti kendini. Bu surlar öyle tatlı sözlerle geçit vermeyecek kadar uyanık ve büyük silahlarla yıkılamayacak kadar sağlamdılar. Surların içinde bu parlayan kalenin ne barındırdığını, neleri gibi olduğunu düşünmek bile canın içini kararttı. Merak, denize karşı hissetmek istemediği tek duyguydu. Sadece ilgisini çekene ve sevme olasılığı olana karşı hissettiği bu duygu kutsaldı ve savaşmak üzere etrafında döndüğü, tanımaya çalıştığı rakibine karşı hissedemeyecek kadar derindi. Eğer bu duygu canı bir kere içine alırsa denizle savaşmasına imkan vermeyen bir saygı uyandırabilirdi. Duruya ulaşmasına imkan vermeyen hiçbir duygunun yeri yoktu canın kafasında. Merakını hemen sildi. Surların ardındaki kaleyi sildi ve içine Duru'yu koydu. Bahçede ilk gördüğü haliyle üzerindeki beyaz elbisesi uçuşurken dans eden Duru vardı şimdi denizin kalesinin yerinde. Surlar Duru'yu çevreliyordu. Denizi yıkmalı ve Duru'ya ulaşmalıydı. Kıskançlıktan kamçılanan acımasızlığını örtmeye çalışarak ''Hiç yemlenmemiş biri için biraz fazla uyuşturmuyor musun kendini?'' diye sordu. Deniz soran bir ifadeyle bakışlarını Canmana'ya çevirdi. Can, dümdüz gözlerinin içine bakarken bu bakışın merak mı yoksa meydan okuma mı içerdiğinden emin olamadı. Daha dikkatli baktığında bakışın önemseme olduğuna karar vermek istedi ve ''Uyuşturmak?'' diye soruyu yineledi. Can tam ağzını açıp sorusunu daha net bir şekilde ortaya koyacaktı ki Duru konuşurken uzattığı dudaklarını hızlıca yalayıp lafı düşünmeden girdi. Bu doğru. Sanki sürekli kendi oluşumunu ertelemeye çalışıyorsun. Olmaktan korktuğun için kendi potansiyelinin büyüklüğünü bahane edip joint'e sığına gibisin dedi. İçindeki potansiyeli yaşamak adına her şeyi feda etmeye hazır olan Deniz kendini yargılanmış hissetse de Duru'nun düşüncelerindeki saflığı bildiğinden tepki vermedi. Beyninin derinliklerinde bir yerde haklı olduğunu biliyordu. Duru samimiyetle ''Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sen tanıdığım en bütün insansın. Kendiyle bütün. Lafının arkasında duran. Ama bundan fazlası var sende. Ben biliyorum. İşte o fazlasının ne zaman çıkacağını merak ediyorum. Ve biraz oyalanıyorsun gibi geliyor bana. Daha doğrusu saklanıyorsun. Seni oyalayan şeyin senin deyiminle yeminin ne olduğunu düşünsen her şey bir anda değişebilirdi.'' dedi. Deniz içinde açılan yarayı sessiz kalarak onarmaya çalıştı. Duru'nun böylesine bir açlıkla değişimi istediğini şimdi fark etmişti. İstediği gibi kurduğu ve memnun olduğu hayatı Duru için sabırla değişmesi beklenen bir hayattı. Can, joint'in etkisiyle tolere edilebilecek abartılı ama yine de samimiymiş gibi bir tarzda ''Kendi yeminden bir haber, yem düşmanı seni. Buradan bakıldığında kendini gerçekleştirememiş, müzisyen bile olamamış bir müzik öğretmeni gibi duruyorsun. Yanlış anlaşılmasın, bu geceden sonra sende göründüğünden daha fazlası olduğuna ben de eminim. Ama nasıl göründüğümüz de önemli. Duru'ya katılıyorum. Bence senin yeminin ne olduğunu bulmak lazım. Tabii çok geç kalmadıysak.'' dedi cümlesinin sonunda kaşlarını kaldırıp kendisini dinleyen her göze değerek. Deniz, bu sığların kendi çektiği acıyı anlayabilmelerinin imkansız olduğunu biliyordu ve kendisini yargılamalarına kızmadı. Ama bir cevap vermesi gerektiğini de biliyordu. Tam konuşacaktı ki düşünceler dalmış olan Duru kendine gelip yine konuya atladı. ''Çok geç kalmadıysak da ne demek istedin?'' diye sordu. Geç kalınmış olabileceği gerçeği tüylerini ürpertmişti. Can, çardağa geçtiklerinden beri kendisiyle göz göze gelmemeye özen gösteren Duru'nun gözlerinin içine baktı. Duru'nun içine ekmeye çalıştığı tohumun nasıl da kolayca tutunduğunu ve yeşermek için nasıl da merakla beklediğini gördü. Konuşmanın başından beri Duru'nun kafasında idealize ettiği bu adamı, Deniz'i nasıl alaşağı edeceğini tasarlamaya çalışıyordu. Duru'nun etrafını bir sur gibi saran bu kocaman deniz duvarını yıkmak için ilk yapması gereken şeyin, Duru'ya denizin potansiyelini unutturmak değil, tam tersine bu potansiyeli asla gerçekleştirilemeyecek kadar çamura batmış, kirlenmiş, eskimiş ve değersizleşmeye yüz tutmuş bir hazine, hatta kendisine yaklaşanları da eskiden lanetli bir hazine olarak göstermek olduğunu planlamıştı. Tabii çok geç kalmadıysak derken, Duru'nun bu cümleyi iyi duymasını ve kafasını dolandırıp beyninin en verimli yargılamaya açık yerine koymasını istemişti. Duru'ya, Deniz'i sorgulatmaya başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek, Duru değeri ne olursa olsun bu lanetli hazinenin ağırlığından kaçıp uzaklaşmak isteyecekti. Şimdi Duru'nun tedirgin gözlerine bakarken yerleştirmeye çalıştığı tohumun nasıl da suya ihtiyaç duyduğunu gördü. Tohumu ekmekteki ani başarısının tadı öyle keyifli gelmişti ki cevap vermekte biraz gecikti. Aysun konuşmaya başladığında Can hala Duru'nun gözlerine bakmaktaydı. Aysun, ''Ne geç kalması ya?'' diye itiraz ederken doğrulup direkt Deniz'e konuştu. Daha yeni tanıştık ama içimdekini söylemek istiyorum. Sen acayip bir adamsın Deniz. Adam demek yanlış olur. İnsan. Herhangi bir konuda geçmeç kalamazsın. Yıllardır düşündüğüm ve düşünmemek için kendimi zorladığım tüm bölük pörçük şeyleri o kadar iyi net ifade ediverdin ki kendimi aydınlanmış hissediyorum. Bunları yazsana ya. Yaz. Ama aynı böyle konuştuğun gibi yaz, dedi. Can, Aysun'a karşı içinde kabaran anlık nefreti boynunda ve şakaklarında atan damarlarını hissetti. Konu tam istediği yere gelmişti ki bu salak botosçu karı Deniz'i ilah, kendini de müridi ilan edercesine coşkuyla konuşmaya girmişti. Duru'nun meraklı suratına baktı Can. Aysun'u dinleyen Duru rahatlamıştı. Can, tuhaf görünmeden Aysun'dan akan bu destekleyici enerjiyi nasıl kesebilirim diye düşünürken bunu Deniz kendisi yaptı. Aysun, neyi yazayım? Görmek isteyenin anında görebileceği ve herkesin yaşadığı şeyi sanki ben keşfetmişim gibi numara mı yapayım, dedi. Aysun içtenlikle anlaşılmaya çalışarak, ya bazen ruhun bildiğini akıl unutturur. Sistem zaten bunu unutturmak için tasarlanmamış mı? Fena mı olur birinin böylesine doğallıkla hatırlatması, çıkarsız, hesapsız ve dümdüz bir dille, dedi. Deniz elindekinden bir nefes daha alıp, ben buraya kendi potansiyelimi yaşamaya geldim ve hayatımı diğerleri uyansın diye bir alarm gibi harcamayacağım. Herkes kendinden sorumlu, dedi. Deniz'deki bireysellik Can'ı ürpertti. Kendisinden daha kendisi gibi olan birini ilk defa görüyordu. Ve Can Manay olalı beri etrafındaki kimse ama hiç kimse önünde kırılıp ezilip büzülmeden konuşamaz olmuştu. Can'ın varlığı tanıdığı herkesi ezen, ceketlerini iliklettiren, kendilerini Can'a sevdirmek için sıraya girmelerine neden olan bir etki yaratıyordu. Ve şimdi ilk defa bu adam Can Manay'ı ve geri kalan tüm dünyayı kendisinin dışında bir kümeye koymuş, paketlemiş ve bir daha asla görmek üzere sanki uzayın derinliklerine göndermişti. Can doğrulup Deniz'in suratına baktı dikkatle. Karşısında dikkat çekmek için numara yapan bir adam yoktu. Gerçek, can yakacak kadar gerçek bir yaratık vardı. Bu yaratığa insan denmesi, diğerlerine insan denmemesinin neden olacak kadar çelişkili olurdu. Can merak etmişti, sordu. Niye öğretmenlik yapıyorsun o zaman? Niye devlet üniversitesinde insanlarla çalışıyorsun? Burada bir çelişki var. Deniz, niye çalışmayayım ki? Yapılacak en kolay iş. Kirlenmemiş insan yavrularıyla çalışıyorum. Sistem onları zehirlemeden önce, dedi Can. Can, ne yapıyorsun mesela, dedi. Deniz, hiçbir şey aslında. Sadece kendim oluyorum, diye cevap verdi. Can sızmak için kendisine bir çatlak arıyordu. Ama Deniz'in basit cevapları pürüzsüzdü ve Can'ı dışarıda bırakıyordu. Amaç öğrenciler geleceğe hazırlamak değil mi, diye sordu. Sordu sorunun sıradanlığından kendini aptal gibi hissederek. Deniz karşısındakinin zekasını istemeyerek de olsa küçümseyerek konuştu. Can Manay'ın bir fino köpeği gibi kendisine havlamasından sıkılmıştı. Saldırıya uğramış hissetmiyordu ama anlayamadığı bir sığlık vardı adamın sorularında. Ve belki bu adam program yapmaya çok alışmış klişe bir psikologdu diye düşünürken bırakalım şimdi bu geleceğe hazırlanmak saçmalığını. Çocuklara başlarına gelebilecek değişik senaryoları ezberletirsen sadece prototip yaratırsın. Ben problemlerle değil potansiyelle ilgileniyorum. Potansiyeli iyi donanmış birine davranış şekli aşılamaya çalışmana gerek yok. Her anlamda kendisi çözümü yaratabilir. 50 sene önce yazılmış hem de beceriksizce yazılmış kitaplardaki fonksiyonelliğini yitirmiş bilgiyle kafalarını karıştırmaya gerek de yok. Ben onlara öğrenmeyi öğretiyorum ve neyi öğrenmek istediklerinin özgürlüğünü veriyorum. Onlara asla öğretmiyorum. Kimseye bir bok öğretemezsin. Ezberletebilirsin, zorlayabilirsin ama öğretemezsin. Belki öğrenmeyi öğretebilirsin. Bilgileri beyninde nasıl depolaması gerektiğini ama o kadar. Öğrenecekse kendisi öğrenir. Ne istiyorsa, ne zaman istiyorsa, ne kadarını bilmek istiyorsa sadece kendisi öğrenir, dedi. Anlık bir hisle elinde olmadan Deniz'i sevdi Can. Kendisine ait olan bir şeye sahip çıkmış bir yağmacı olmadığını düşünebilse Deniz'e tanıştığına memnun bile olabilirdi. Ama durumun varlığı Deniz'i takdir etmesini engelliyordu. Ağzı çok iyi laf yapan, iyi konuşan bu özgün adam ne olursa olsun Can'ın düşmanıydı. İçinde çoğalan duygunun savaş çığlıkları atan kıskançlık olması için kendini zorladı. Ama bu kıskançlık saygıyla yoğrulmaya başlamıştı. Ve Deniz'in baş konuşmacı gibi kendini ifade ettiği bu konseptten hemen çıkmalıydı. Can konuyu ışın kılıcıyla keser gibi aniden ve geriye dönüş engelleyecek şaşırtıcılıkla Duru'ya sordu. Duru, bundan 10 yıl sonra nerede görmek isterdin kendini? Konuyu Deniz'in üzerinden almak zorunda hissetmişti kendini. Kendi iyiliği için. Bu soru hastalarına sıklıkla sorduğu ilk 3 sorudan biriydi. Ve şimdi ancak en iyi bildiği 2 şeyden birisini yaparsa bu geceyi kendi lehine çevireceğini anlamıştı. Psikoterapi. Düşünceler kafada kemikleşmeden taktik değiştirmeliydi. Yoksa o çok kıymetli küçük tohumu Duru'nun kafasında bakımsız kalacaktı. Duru, Can'a bakmamaya özen gösterip yüksek sesle düşünerek 10 yıl sonra, aslında ne istediğimi biliyorum ama inşallah 10 yıldan önce ulaşırım oraya. 10 yıl sonra öncelikle Turkuaz'la dünyayı dolaşmış ve dünyanın dört bir yanına yayılmış tüm profesyonel gösterileri izlemiş. Hatta en beğendiklerimde de sahne almış olmak istiyorum. Sonra kendi okulumda ve gösteri merkezimde bu oyunların orijinalliklerine hiç dokunmadan, yani adaptasyon saçmalığının oyunu deforme etmesine izin vermeden dünyanın dört bir yanından topladığım bu oyunları ilk günkü tazeliğinde sergilemek istiyorum. Ama kesinlikle kendi oyuncu, yönetmen ve müzisyen kadrolarıyla yani. Oyunu alıp burada sahnelemek değil, sahnelendiği şekilde buraya taşıyıp tamamıyla orijinal haliyle burada gösteriye çıkartmak istiyorum. Düşünsenize bir Cats, Broadway'in ünlü müzikal şovları. Ya da Rock of Ages müzikalini burada benim gösteri merkezimde sanki Broadway'deymiş gibi izleyebileceksiniz diye cevap verdi. Aysun şaşırmıştı. Güzel hayal, çok para dedi gülerek. Duru itiraz etti. Çok para. Bu gösterileri izlemek için buradan dünyanın bir ucuna giden insanlar var. Ayaklarına gelmesi çok daha ucuz bile olur. Sanat turizmi. Can, Duru'ya bakarken haykırmak istedi. Hayallerini gerçekleştirebilecek olan benim diye bağırmak ama sonra Duru'nun kendisine bakmamaya özen gösteren güzel gözlerine baktı dikkatle. Ve huzurla doldu içi. Bu kadın kesinlikle onundu. Kurduğu hayallerle, içinde doğduğu vücutla, ince uzun parmaklarıyla, ettiği danslarla, Duru tamamıyla Can'a ait ama bu aitliği henüz keşfetmemiş bir kız çocuğuydu. Denizi aradan çıkarınca her şey olması gerektiği yere akacak, Can Duru'yu kendi kadına dönüştürecekti. Sabırsızlandı. Tam konuşmak üzere olan Aysun'a konuyu değiştirmesin diye sordu. Sen nerede olmak isterdin 10 yıl sonra? Aysun söylemek üzere olduğu cümleden vazgeçip soruyu cevaplamak için düşünmeye başladı. Ve biraz önceki sohbetimiz olmasıydı, Deniz'in söylediklerini duymamış olsaydım size verecek hazır bir cevabım vardı. Ama şimdi tekrardan düşünmem lazım, dedi. Aysun'un samimiyetinin istediği gibi anlaşılmadığını düşünüp söylediklerini yineledi. Ciddi söylüyorum. Gittiğim yol istediğim yere varmıyor. Şimdi bir tek bunu biliyorum artık. Ve 10 yıl sonra nerede olmak istediğimi size söylemek için önce benim ne istediğimi bulmam lazım. Ben ne istiyorum? Bu önemli bir soru, dedi. Can, asıl soru mutluluk nedir, diye düzeltti. Can'ın bu devlet kanalı sohbet programlarına yakışan anlamsız girişi Aysun'un samimi açıklamasından sonra dinleyen 3 kişiye de yavan gelmişti. Ama özellikle Duru, Can'ın söylediği şeyin kulağa geldiğinden daha derin bir anlamı olmasını beklerdi. Ne de olsa bu adamın diğerlerinden tek farkı zekasıydı. Çünkü görüntüsünde elle tutulabilir bir durum yoktu. Duru gibi bir kadın için. Can konuşmaya tekrar başladığında hepsi konunun nereye gidebileceğini düşünüyordu. Can, İstediğin şey içinde bulunduğun koşullara, eksikliğini çektiğin şeylere göre sürekli değişebilir. Ama senin için mutluluk nedir? İşte bunun cevabı aslında hücrelerine kodlanmış bir gerçektir. Bu nedenle de bu cevabını herkesin bilmesi gereken bir insan için en önemli soru, dedi. Can asıl can alıcı yere gelecekti ki Deniz gayri ihtiyarı konuya girdi. Aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Farklı bir bakış açısı ama aynı şey. Can biliyordu aynı şeyden bahsettiklerini ama kendi farkını ortaya koyması gerekiyordu. Kendini Deniz'den daha kapsamlı göstermeli, daha değecek bir şekilde ifade etmeliydi. Deniz'i alt etmek üzere tasarlamış bu gecede ne kadar aynı fikirde olurlarsa olsunlar ona itiraz etmeliydi. Çıkış noktamız aynı olabilir ama varacağımız yer aynı değil Deniz. Senin kendi potansiyelini keşfetme yolculuğunda acı var, yorgunluk, yalnızlık var gibi geldi bana. Ne pahasına olursa olsun kendi içindekini yaşamak var. Ya kendi içindeki şey o kadar da doyurucu değilse ve sen sadece henüz keşfetmedin diye içinde fısıltısını duyduğun şeyi gereğinden fazla önemsiyorsan, bunun diğer bir adı şizofrenidir. Kendi gerçekliğini yaratıp geri kalan her şeyi reddeden insanlardır şizofrenler. İyice kaybolmadan önce kendi kurallarını ne pahasına olursa olsun fanatik bir şekilde korumaya çalışarak var olurlar. Etraftaki herkes, her şey, özellikle içindeki yaşadıkları sistem korkutucu gelir onlara. Reddederler sistemi, toplumu. İçindeki potansiyeli bir savaşa hazırlanır gibi keşfetmeye çalışmak yerine içindeki mutluluğu keşfetmek çok daha sağlıklı, dedi. Bir an bekleyip devam etti. İnsanın tehlikeli bir yaratık olmasının nedenleri var. Bu kadar tehlikeli bir yaratığa sınırlar konulması, otorite altına alınması bir ihtiyaç. Senin düşman bildiğin toplum bugün sevgiline sahip olmak isteyen birinin seni öldürüp Duru'yu sırtına tığı gibi kendi mağarasını taşımasını engelliyor. Uzun lafın kısası, potansiyel uygun ortamda ortaya çıkar. Önemli olan mutluluğun kaynağına inebilmek. İşte o zaman uygun ortamı yaratırsın, dedi. Aslında içinde yaşadıkları toplumu lanet ederek. Kuralsızlık içinde yaşıyor olsaydı tereddüt etmeden Deniz'in sırtına bıçaklar doğru için. Duru'nun her kelimeyi dikkatle dinlediğinden emin olup son sözlerini söyledi. İşte Deniz, bu kadar farklı bir şeyden bahsediyoruz. Senin içindeki fısıltıya takılmışsın. Bense tamamen mutlu olmak için buradayım. Deniz'in gülüşü sessizliği böldüğüne Can şaşırmıştı. Resmen lafı gediğine koymuş, Duru'nun içindeki tohumları gelişebilmeleri için gerekli besini vermişti. Suni bir besleme olsa da. Deniz, seni toplum öyle bir ele geçirmiş ki Can Manay, korkularını beslemeyi mutluluk sanıyorsun. Mutluluk avcısı Can Manay, diye gülmeye devam etti. Duru, niye bu kadar gülüyorsun ki? Doğruyu söylüyor, diyene kadar da gülmesi kesilmedi. Duru'nun tepkisi çok hoşuna gitmişti. Can'ın Deniz'e atağa geçmek yerine soruya cevap vermesini sakin bir şekilde bekledi. Deniz, nedir mutluluk? Pardon, seni mutlu eden şey nedir? Diye yüksek sesle düşünür gibi konuştu. Bu bana komik geldi çünkü bütün gün lüks bir masaj koltuğuna yatsan ve sana güzel kızlar tarafından masaj yapılsa ve canının çektiği her şeyle beslenilsen, istediğin zaman istediğin kişiyle birlikte olabilsen, hatta uçabilsen sadece istediğin diye. Daha da genişletelim mutluluğu. Sen düşünsen ve olsa, yani yaratabilsen, tanrı olsan mutlu olur muydun? Dedi Can Manay'a bakarak. Can fırsatı kaçırmadan Duru'nun içine ekmek istediği düşünceye çalıştı. Deniz, işte şimdi korkutuyorsun beni. Bu şizofren bir örnek oldu, dedi gülerek. Deniz sanki küçük bir çocukla konuşuyor gibi. Ne kadar çok şeyden korkuyorsun sen böyle. Korkma, cevapla, dedi. Can içinden, evet mutlu olurdum demek istese de, hayır olmazdım, dedi. Bu yemi yemeyecekti. Deniz kafasını kaldırıp neden diye sordu. Can, çünkü bunlar zaten yaptığım şeyler ve beni mutlu edemediklerini biliyorum, diye cevap verdi. Deniz jointinden bir nefeste alırken, iyi cevap, diyerek güldü. Duru'nun nedenini sorgulamakta çekindiği bir şekilde içinde gerilmişti. Aşık olduğu, daha da önemlisi hayatında en saygı duyduğu varlığın şizofreni tanısına çok yakın konumlandırılması rahatsız ediciydi. Ama daha rahatsız edici olan Duru'nun kendi içinde Can Manay'ın dediklerine tamamen katılıyor olmasıydı. Can Manay çok haklıydı. Anlamsız bir savaşta gibiydi Deniz. Mutluluğun feda edildiği, her pahasına içindekini korumaya yönelik agresif bir savaştı bu. Herkesle çelişmekten kaçınmayan, uzlaşmaktan uzak, yorgunluğa rağmen devam eden bir savaştı Deniz'inki. Can Manay gibi bir adamla olmanın nasıl olduğunu düşündü Duru. Mutluluğu feda etmek yerine amaç edinen biri. Deniz tekrar konuşana kadar Duru kafasında pişirdi bu düşünceyi. Deniz sakin bir şekilde, Can, eğer senin dediğin şekliyle yaşasaydık, yani içimizdeki mutluluğu hedefleyerek yine de mutlu olamazdık. Sen kendin diyorsun, insan tehlikeli bir yaratık. Kendi mutluluğu başkasının mutsuzluğuna neden olabiliyorsa, tereddüt etmeden diğerlerinin mutluluklarını, hatta hayatlarını yok sayacak kadar tehlikeli yaratıklarız biz. Mutluluk dediğin şey, nasıl mutlu olunması gerektiğiyle ilgili kafana yüklenmiş bir düşünce. Aslında gerçek değil. Bir şey istersin, mutluluğunun ona bağlı olduğunu sanırsın. Elde edersin, senin olur. Sıkılırsın ve kurtulmak istersin. Kurtulduğunda mutlu olacağına inanırsın. Kurtulursun. Başka bir şey istemeye geçersin. Yine istersin, yine elde edersin, yine sıkılırsın, yine kurtulmak istersin. Bu mutluluk değil, bu tüketmek. Mutluluk bir illüzyondan başka bir şey değil. Sadece bir an. Yaşanmış bir anı sürekli yaşama isteği. İşte asıl bu çok hastalıklı bir düşünce. Kendini iyi hissetmenin amaç olduğu bir hayat bana parayı bulup kendini kokaine, ekstasiye adamışları hatırlattı. Onlar sürekli mutlu, tüketebildikleri sürece. Senin neyin mutlu ettiğini bulmaya çalışarak mutlu olunmuyor, tatminsiz olunuyor maalesef, dedi. Duru rahatlamıştı çünkü yine Deniz'le aynı fikirdeydi. Seviyordu bu adamın beynini. Can konuyu uzatmanın agresifleşeceğine karar vererek ve daha ilk gecede Duru'nun kafasında Deniz'i sorgulattığından emin olmanın rahatlığıyla sakin, peki nasıl mutlu olunur? Sen anlat o zaman, dedi Deniz'e. Deniz, gözlerini çevreye kapat ve ol. Toprağa dön, ondan beslen. Sadece kendi yetiştirdiğini ye ya da güvendiğin insanların sana ikram ettiklerini. Yani besle kendini, gerçekle besle. Gerçek yiyeceklerle, gerçek bilgiyle. Her şey doğada var. İnsanı çıkar hayatından. Aslında insanı değil, diğerlerinin seni beslemesini çıkar hayatından. Beynini, mideni sadece doğayla doldur. Doğanın bilgisiyle beslen. Ha, bir de parayı çıkar hayatından, dedi. Can dikkatle Duru ve Deniz'in ilişkilerindeki dengeyi izledi. Duru'nun Deniz'in zekasına olan saygısı öyle bir gecede olmamıştı. Belli bir deneyimin sonunda emin olunmuş bir saygıydı bu. Deniz konuşmaya başladığında herkes başka bir şey düşünmeye başlamıştı bile. Duru, Can'ın çikolata istediğini, Aysun bir şey içmek istediğini, Can, Duru'nun nasıl bir külot giymiş olabileceğini düşünüyordu. Deniz ise düşündüğünü söyledi. Şimdi bir dönüm topraktan 80 ton domates üretilebiliyor. Hem de organik. Aysun, 80 ton mu diye sorguladığında Can sohbetin tamamen kafası iyi olmuş insanların muhabbetine döndüğünü düşündü. Deniz, evet, 1 kilo domates için toplamda sadece 6 kilo su harcıyorsun. Yani açlık hikaye. Hem de kocaman bir hikaye. İstediğin kadar yardım etmeye çalış. Milyonlarını gönder. Oraya git. Bizzat kendin organize et. Düzeltemezsin. Sistemi yeniden yazmadıkça düzeltemezsin. Düzeltilmezler. Oradaki hikayeye ihtiyaçları var. Yemlemek için, dedi. Sohbetin bundan sonrasında konuşmadı Can. Aysun ve Deniz'in önce tarım, tarımdan sonra güneş enerjisi, güneş enerjisi sonrasında nanoteknoloji ile ilgili abuk sohbetini dinler gibi yaparak Duru'yla aynı havayı bu kadar yakından soluyor olmanın verdiği keyfi deneyimledi. 21. ayrımın sonu, sayfa 258.